Ayrım 4.
Öğretmen beni o ders için sınıftan mı kovmuştu yoksa o günlük okuldan mı? Pek iyi anlayamadığım için teneffüs zilinin çalmasını bekliyordum. Tabii düşünüyordum da. Kadının verdiği ödev cümlesini değil elbet. Bacaklarım karıncalanacak kadar korkmuşken birdenbire o deli cesarete nasıl ulaşabildiğimi, her şeyi hatırlamaya çalıştım. Önce dedemin varlığından güç alıp bir ferahlamıştım. Sonra, ah bunu itiraf etmek hiç işime gelmiyordu. Vera'nın olayı Mehmet Ali'ye anlatacağı gelmişti aklıma. Asıl dilimi çözen işte bu düşünceydi. Gösterişim Mehmet Ali içindi. Bir de Vera. Ah bu kız, ah bu kız. O yıldan bu yıla, yolumun üstünde ne çok rastladım ona. Vera kara saçlarını iki örgü yapmış, uçlarına kırmızı kurdele bağlamış. Alfiyonklar karanın üstünde o kadar güzel duruyor ki, ders süresince büyülenmiş gibi başımı çevirip çevirip ona bakıyorum. O günler sarı saçlarımdan hiç memnun değildim. Rengini soluk buluyor, sıklığı ve uzunluğundan dolayı taramakta güçlük çekiyordum. Dedemin üzüleceğini bilmesem çoktan vurmuştum makası. O gün Vera'nın kırmızı kurdelesi içimi iyice sızlattı. Eve dönünce annemin yama bohçasını açtım. Eskice fakat tam kırmızı bir parça bez buldum. Kurdele yapacak kadar uzun değildi. 2-4 köşe parça kestim. Ortalarından büzüp fiyonk yaptım. Odada kimse yoktu. Aynanın karşısına geçip örgülerimin ucuna yerleştirdim fiyonkları. Sağa sola dönüp kendimi tetkik ediyordum. Saçlarım açık sarı, kurdelem de Vera'nınki gibi gösterişli değildi. Onun çok kötü bir kopyasıymışım gibi canım sıkıldı. Tam o sırada annem girdi içeri. ''Geldin mi kızım? Ah kurdele mi yaptın?'' Ne kadar öfkeliydim Vera'ya, kara saçlarına, al kurdelesine, kendime bir yabancıya özenmiş olmama, bezden yaptığım fiyonklara ve tümünün yegane sembolü şimdi karşımda duran ince, narin kadındı. Öfkemi üzerine boşaltabileceğim tek somut varlık. ''Niçin gelip beni gözlüyorsun? Neden baktın bana?'' ''Gözlemedim seni uşağım. Bak sandığımda eskiden kalma bir çift kurdele olacak. Onları bulayım sana, üzülme.'' ''Hayır, sakın, istemem.'' Fırlayıp çıkıyorum odadan. Elimdeki alfiyonkları ocağa atıyorum. Yanıp kül oluşlarını seyrediyorum. Onlara hak ettikleri cezayı vermiş olmaktan memnunum. Gece dedemle otururken annem elinde bir çift mavi kurdeleyle geliyor yanıma. ''İlay diyor, bak bunları buldum. Hem mavi daha güzel, gözlerine uyuyor. İstemem anne, istemem dedim sana. Dur ben bağlayayım saçlarına.'' Utancımdan yerin dibine girecek gibi oluyorum sanki. Annem anlamış, Vera'ya özendiğimi de şimdi dedem de anlayacak. Bana uzanan elini itiyorum. İstemem. Çırpınmam dedemi rahatsız etmiş olacak ki çıkışıyor gelinle. Israr etmesen ya, istemez işte kızan. Düşme üstüne üstüne. Zafer kazanmış gibi bakıyorum anamın yüzüne. Gözlerindeki sitemi ve hüznü görüyorum, şaşalıyorum. Zehra gelin bir şey söylemeden arkasına dönüp çıkıyor odadan. Mavi kurdelenin teki yere kilimin üstüne düşüyor. Dedem fark etmeden onu alıp cebime koyuyorum. Yüreğimdeki dert o kadar ağırlaşıyor ki gece yatakta kurdeleyi tutup elimde ağlıyorum. Annemin gönlü nasıl alınır bilemezdim ki. Sınıf olayı dedeme anlatmam lazım mıydı karar veremedim. Çünkü o ilk sefer, suça bulaştığım ilk gün, ''Bir daha yapma kız hanım, bu işler için daha küçüksün, dayanıksızsın, yapma sakın.'' demişti. Ne demek istediğini çok iyi anladığım halde sormuştum. ''Hangi iş dede, partiye hırsız demek mi, yoksa müfettişe soru sormak mı yoksa?'' ''Daha neyin suç olduğunu bile kestiremezken hiç soru sormamak gerekir İlay. Şimdi sus, çeneni kapat. Fakat düşün, düşün ve tart her şeyi. Sonra elbet zamanı gelince...'' Susmak herkesin yaptığı işti. Düşünmek de öyle bir bakıma. Bunları dedeme söyledim. Fakat dedi, bazı şeylerin yaşamasını sağlayabilmek için onları sürekli olarak düşünmek lazımdır, hissetmek lazımdır. Hürriyet duygusu mesela uşağım. Evet, düşün sonra. Sonra büyüdüğüm zaman konuşabilecek miyim? Sen İlay, konuşmaktan da öte şeyler yapabilirsin. Harekete geçebilirsin, hareket içinde çalışabilirsin. Zamanı var, şimdi cahilsin, çocuksun. Sabırlı ol, şimdi öğrenme zamanıdır. Anlatacağım sana her bir şeyi tek tek. Neleri dede? O zaman bir durup düşünmüştü dedem. Kapalı gözlerinin ardından sanki çok uzakları gözlüyordu. Gayrı ben bazı şeyleri karıştırdım kızanım. Dünya çabuk değişiyor. Sana nerede dur, nerede yürü diyeceğim mesela. Ha, Mahmut Necmettin derdi ki, kurbanların isimsiz olmaması lazım. O isimsizlerin çektikleri ızdırap ve aptalların boş gayretleri davaya bir şey ilave etmez. İsimsiz kurbanlar gayeye giden yol üzerinde toz zerreciği bile değillerdir. Anlayabiliyor musun uşağım? Mahmut Necmettin bunu doğru bilirdi. Doğru bildiğinden de hiç şaşmadı. Gayesi, hedefi vardı. Bütün hareketleri, yaşayışı o hedefe doğru bir düzen içindeydi. Neyi, niçin yaptığını bilirdi. Yaptığı işin kendisini gayeye ne kadar yaklaştırdığını da bilirdi. Akıllı adamdı. Şu kelebek kravatlı Mahmut Necmettin. Evet o. Sana hayatımızı daha teferruatlı anlatırsam, yani olayları değil yalnız, o olayların etrafındaki düşünceleri de, tarihi de böyle okumak lazım ya. Neyse uşağım, bildikten sonra her şeyi, önümüzdeki günlerin muhasebesini böylece yapabilirsin. Biz neyin mücadelesini yaptık, nasıl yaptık, elimizde ne kaldı, o zamanın şartları, bu zamanın şartları. Her bir şeyi çok iyi düşünüp tarttıktan sonra, sen kendin karar vereceksin. Sonra, şimdi artık düşünme. Daha hastasın, dinlenmeye bak. Hem de sakın korkma. Ben yaşadıkça hiç kimse sana fenalık yapamaz. Hiç kimse. Demiş ve yorganı iyice üstüme örtüp, içeri giren babamın öfkeli suratından saklamıştı beni. Babam da ne kızgındı ya. Eline düşsem mutlak parçalardı. O kız, o susak ağızlı, kendini bilmez kız, o kız. Soluksuz bağırıyordu. Eh o susak ağızlı kız ağzını açmaya cesaret edip din konusunda konferans vermeye gelen parti müfettişine soru sorabilmişti. Ne bileyim canım adam. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi suali olan varsa deyince dayanamamış. Ben iyi bir doktor olmak istiyorum yoldaş müfettiş. Acaba ne yapmam lazım diye soru vermiştim. Aklımca bu. Türkiye'li, partili, Müslümanlı, burjuvalı, emekçili, kooperatifli, tarihli, Osmanlılı bir sual değil, suya sabuna dokunmaz, adam kızmaz diye hüküm vermiştim. Nitekim Selim Bilalov, koca kumral kafasını şöyle bir sallamış, gülümsemiş ve ''Küçük kız, iyi bir partili olursan iyi bir doktor olabilirsin.'' demişti. Önce nasıl iyi bir partili olabilirim diye soracak, bunu düşüneceksin. Doktorluk arkadan gelir. İlk düşünce, ilk ümit, ilk gaye partili olabilmek, partiye layık olabilmektir. Selim Bilalov, Yeni Işık gazetesinin yöneticisiydi. Geçen yıllarda Türkçe ve her gün çıkan bu gazete, dil akımıyla beraber bu sene Bulgarca'ya dönmüş ve haftada 3 kez yayınlanmaya başlamıştı. Çünkü partili büyüklerimiz öyle münasip görmüşler. Aslında bu, Türkçe tedrisat yapan okulların kapatılması gibi, Türk halkına Bulgarca'yı ana lisan etme gayretinin bir parçasıydı. Artık Aziz Nesin, Yaşar Kemal, hatta Nazım Hikmet'in eserlerini de Türkçeden değil, Bulgarca tercümelerinden okumamızı istiyorlardı. Her neyse Selim Bilalov din tahsili görmüştü. Bu sebepten İslamiyet'in gerici bir din, orucun sıhhate çok zararlı, tıbba aykırı, zekatın soygun, sünnetin ise taş devri adeti olduğunu çok iyi biliyordu. Bu konuda 2 eseri meşhurdu. Kadere İman ve Zararın Neresinden Dönülse Kârdır isimli bu kitapları bizlere satır satır ezberletmişlerdi. Konferansa gelen adamlar ve okuldakiler bilhassa dururlardı bu kitapların üzerinde. Çünkü din adamları emekçilerin sömürülmesi için burjuvanın hizmetindedir cümlesi bir din adamının yetkili bir ağızın itirafından başka bir şey değildi. Etkisinin büyük olacağını hesap etmişlerdi. İşte o gün bu ünlü zat kitaplarının tesirini yakından görmek ve bizlere konferans vermek için ta köyümüze kadar gelmek alçak gönüllülüğünde bulunmuşken soru sormuş ve cevabını almıştım. İyi bir partili olursan. Anam da hep iyi bir insan olursan ilahi cennete gidersin derdi. Onun iyi insanı Bulgar'ın 3 adım, partili Bulgar'ın ise 5 adım gerisinden yürüyen kişiydi. İsyanı bilmeyen, boynu bükük kişiydi. Cennet partili, iyi, doktor olabilme falan derken hepsi iç içe girip kafamı karıştırdılar. Annem ne derse desin, küçükken bendeki parti kavramı dedemin masallarındaki canavarlara eş bir şeydi. Altı yeşil kafası olan, burnundan kızıl alevler fışkırtan, devamlı beslenmesi gereken ve kurban isteyen, aksi halde bizleri hap diye yutacak olan şu meşhur canavar. Sonra tabii partinin bir hayvan olmadığını fakat devamlı beslenmesi, hizmet edilmesi ve kurban verilmesi gereken bir teşkilat olduğunu öğrenmiştim. Partili olmak çok büyük bir imtiyazdı. John Ahmet Dağ'dan inip de o halk mahkemelerine üye olduğu sırada imtihan falan edilmeden partilenmişti. Sonra bazı ihbarlar yapmaktan gayri parti işlerinde çalışmadığı halde hep parası vardı. Zayıf ama göbekliydi. Elbiselerini Şumlu'daki mağazadan alır, evine hep hediye içki gelirdi. John Ahmet'in belli bir işi olmadığı gibi doktorlukla falan da hiç ilgisi yoktu. Müfettişin sırıtık yüzüne bakarken kovandaki arıların vızıldaması misali beynim uğulduyordu. Birden önceki bahar partinin benekli kuzumu elimden alışını hatırlamıştım. Vah canım, arkadaşım, bebeğim, kara benekli süt kuzum. Parti nasıl da almıştı onu benden. Boynuna sarılmış tepinirken ellerime vurup çekivermişlerdi kucağımdan. O beyaz kıvırcık tüylü boynu yumuşacık. Ağlamaya başladım ve Selim Bilalov'un suratına haykırdım. İyi partili olmak demek, iyi hırsız olmak demektir, doktor değil. Parti benim benekli kuzumu aldı, zorla aldı. Anlıyor musun? Çaldı, çaldı işte. Ben bağıracağıma, salonun ortasına Stalin düşse millet ancak bu kadar şaşırır ve korkardı. Biri arkadan kolumu çeker gibi oldu galiba derken müfettişin kürsüden fırlayıp bir top gibi yanı başıma düştüğünü gördüm. Kolumu çekiştiren elin yok olduğunu hissettim ve aynı anda suratıma bir şey çarptı. Başım yana kaydı, arkaya gitti. Yere kapaklandım. Ağzımın içine tuzlu bir sıvı akıyordu. Kalkmaya çalışırken adamın "Kimin piçi bu?" diye bağırdığını duydum. Derken bir takım mırıltılar, her taraf çok karanlıktı. İçim yayılır gibi oldu, karanlıkta dağıldım. Sonra işte yatağımda buldum kendimi. Dedem ağzıma bir bardak dayamış süt içirmeye çalışıyordu. Başım ağrıyor, sağ gözümü de açamıyordum ama her şeyi hatırladım. Sütü içtim, bir kasede çorba, kendimi toparladım. Konuşuyorduk dedemle. Annem bir yerlere büzülmüş ağlıyor olmalıydı ki babam ona bağırdı bu sefer. Kes sesini sersem karı, kes. İşte bana doğurduğun kızın bu. Bu susak ağızlı, bu utanmaz, bu rezil kız. Dedem karıştı işe. Sen kapa o susak ağzını, defol, dedi. Bağırmamıştı fakat sesi onca gür ve emrediciydi ki babam çarpıp kapıyı dışarı çıktı. Merdivenlerden paldır küldür indiğini duydum. Yorganı başıma çektim. Annem yanıma geldi, ellerimi tuttu. Uşağım, dedi. O adam partiliydi. Hiç karşı gelinir mi? Nasıl unuttun? Hem öyle söylenir mi partiye? Yaşlar yanaklarından süzülüp boynuna akıyordu. Tek gözümü de kapattım. Cevap vermedim. Meğer ben tokadı yiyip düşünce kafam taş zemine çarpmış bayılmışım. Selim Bilalov kalabalığa oturup beklemelerini emretmiş. Parti sekreteri Kovaçevi, Milis Georgiev'i, öğretmeni, muhtarı falan hep kürsünün çevresine toplamış, uzun uzun konuşmuşlar. Kimse bana öldüm kaldım mı diye bile dokunmaya cesaret edemiyormuş. Dedem almış kucağına, dışarı çıkaracakken Selim durdurtmuş onu. Dedem kucağında, ben bekleye durmuş öyle ayakta. Bir ara John Ahmet bile gitmiş kürsünün oraya. O kızam benim çocuğun arkadaşıdır be, demiş. Can yoldaşıdır. Yoktur aklında kötü bir şey, bilirim. Hem söylerim ben Mehmet Ali'ye, kulağını büker onun. Selim Bilalov pirelenip, yoksa senin çocukta, diye sorunca John Ahmet fikir değiştirip belki de aklımda kötü bir şey olacağını kabul etmiş ve benim düzeltme kampına gönderilmemi uygun görmüş. Öğretmen iyi bir öğrenci olduğumu, Lenin'in sözlerini çok iyi bildiğimden asla partiye karşı olamayacağımı söylemiş. Ancak Selim benden ziyade ailem üzerinde durmuş. Dedemin eski mimlilerden ancak şimdi bir şeye karışmayan, ağzı kapalı, romatizmalı bir ihtiyar, babamın sormayan, istemeyen, muntazam çalışan bir işçi oluşu konuşulmuş. Hatta adamın gazetesinde babam hakkında bir haber çıkmıştı. Bizim TKZS'nin en iyi mısır kazıcısı diye. Milis onu hatırlatmış Selim'e. Evet, Milis Georgiev iyi konuşmuş bizim hakkımızda. Onun kayıtlarına hiç geçmediğimizi söylemiş. Nedendir? O zaman merak etmiştik. Sonradan bu adamın annemde gözü olduğunu öğrenecektim. Annemin de çok düzenli bir tarım işçisi oluşu. Bunlar hep konuşulmuş. Nihayet Bilalov dedemi sorguya çekmiş. Ben kucağında hala baygınmışım. Öyle sualler ki, demişti dedem. Adam köye gelmeden çok önce bilgi edinmiş hakkımda. Mustafa Kemal'le görüşmemden bile bahsetti. O mu gönderdi sizi Çanakkale'ye? Hayır. Madem gittin, neden döndün? Baba toprağım burası. Onun için geri döndüm. Baba toprağım burasıysa Çanakkale'de niçin dövüştün? Gençlik hevesi olmalı. Bulgarlar da katıldılar savaşa. Niçin Bulgar ordusuna yazılmadın? Bulgarlar o zaman Türklerle müttefiktiler. Ha orası ha burası diye düşünmüş olacağım. Çok zaman geçti be. Kafam karışıyor, hatırlamıyorum. Bu kıza da anlattın mı Çanakkale'yi, İstanbul'u falan? Oraları bu kızı ne alakadar eder? Niçin anlatayım? Onun parti düşmanlığı nereden geliyor? Böyle bir düşmanlığı yok. Kuzusunu çok severdi. Bu yüzden parti istiyor denince, partiye düşmanlık yoksa sen niçin partili olmaya çalışmadın? Kader, kısmet, zar. Dedem bu lafı o kadar masum ve zavallı biçimde söylemiş ki, adam her şeyi unutup tam kendi konusunu ilgilendiren cevap üzerine bir nutuk daha atmış. Girici İslam dininin bu insanı aptallaştırıp pasifleştiren kader kısmet anlayışı falan filan. Sözlerinden çok memnun kalmış olacak ki beni şimdilik kaydıyla affedip dedemin eve getirmesine müsaade etmiş. Beni şaşırtıp korkutmak istedi köpoğlusu. Yoksa sordukları bilmedikleri değil elbet. Belki yanılır da ağzımdan bir şey kaçırırım diye idi o sorgu. Adamın kaderciliğe illet olduğunu bildiğim için öyle söyledim. Dikkatini kadere toplasın diye iyi de söylemişim. Emin pehlivanların Hasan Pehlivan 1908'deki Bulgar bağımsızlığından bu yana öyle çok sorgu sual geçirmiş ki ne sorulacağını ne cevap verileceğini ezberlemişti gayri. O gün dedem beni hayatında ilk ve son defa öptü. Kurumuş dudaklarını alnıma değdirip yavrum dedi, sarı kızanım, buğday başağım, taze filizim benim. Eğer seni düzeltme kampına yazsaydı o herif billah gebertirdim. Gebertirdi eminim. İşte böyle. Karabenekli akkuzum yüzünden suça bulaşmıştım ilk defa. Hükümet her haneye bir inek, birkaç koyun ve istediği kadar tavuk besleme izni vermiştir. Hayvana olanların 5 dekar özel toprağa sahip olma hakları vardır. Bu kanunun yazdığı. Uygulama Tekezzese başkanına kalmıştır. Başkan 5'in 1,5'unu ev yeri olarak ayırır. Geri kalanını gönlüne göre dağıtır. Genellikle partili Bulgarlar, Bulgarlar, partili Türkler, Türkler sırasını takip eder. Bir de hususi olarak gönlünü çelenler bulunabilir. Fakat şu sırayı bozmak da epey yüreklilik ister hani. Zaten ne olursa olsun kitabın yazdığı gibi bir haneye 5 dekarın düştüğü görülmüş, işitilmiş şey değildir. Başkan gösteriş olsun diye verir. O hane sahibi vakit geçirmeden aynı törende toprağı Tekezzese'ye bağışlar. Bizim toprağımız yoktu. 1956 yılında Todor Zhivkov parti yöneticisi seçilince 44'ten o zaman elde avuçta kalan son toprak parçalarını da devletleştirmek için büyük bir aydınlatma kampanyasına girişmiş. Bizim son bağ öyle gitmiş. İki koyun beslemeye çalışıyorduk. Koyunların yünlerinin, sütün 2/3'ünün ve kuzuların hepsinin devlete verileceğini çok iyi biliyordum. Buna rağmen elimde değil, tutulmuştum o karabenekli kuzuya. Benim de o. Bakıp besleyeceğim. Gün be gün geliştiğini izleyebileceğim. Bundan ötürü gurur duyacağım bir varlık. Almamaları için dua ediyordum. Aldılar. Boynuna sarılıp kalan ellerime değnekle vurarak. Pek fazla üzüldüm. Dedem bir daha kuzu sahibi olmayalım diye o iki koyunu hemen Tekezzese'ye bağışladı. Bağış yüzünden benim kuzu olayı unutuldu. Nedendir hep bana ait bir şeyin, ilgimle gelişip büyüyecek bir şeyin hasretini çektim. Galiba kendime saygı duymaya başlayacaktım. Çünkü insana sahip olmak da yetmiyor. Sahip olduğu şeye katkısı bulunsun, o şey bu katkıyla gelişip kıymetlensin istiyor. İşte o zaman öze güven dolayısıyla saygı başlıyor. Dedem, toprak derdi. Tutkusu toprağa, çilesi toprak içindi. Bütün değer kavramlarını toprak timsalleştirmişti. Vatan, millet, ana, iyilik, sabır, güç, bereket, emek, hak ve hepsi adına toprak. Abe toprak vefalıdır, dosttur bizimdir, emeğimizdir, hakkımızdır. Avucuna alıp şöyle bir sıktın mı, yüreğin sıpsıcak oluverir. Sanırım avucumdan, yüreğime giden damarlara işler o, öyledir. Derken sesi sertleşir, acılaşır. Bu toprak bizimdir be, inkar edemez bunu. Uşağım, uşağım, biz vücutlarımızı gübre ettik ona. Bu doğru, yüz binlerin bedeni, canı gübre olmuş ona. Ama ben şu kadar yıllık hayatımda bir tek kere bile bizimdir yahut benimdir diye basabildim mi üzerine? Yo, o halde yabancıyım dedemin duygusuna, uzağım. O her iki halde yaşamış, kopamadığı ve hala umut bu sebepten. Ben sevmiyorum şu toprağı, o düşmanımdır. Kim gübre olursa olsun, kimin kanıyla sulanırsa sulansın, umurumda mı sanki? Toprak kendisine sahip olana, hizmet etmekten gayri ne yapar? Pis köle, seni ezmeli, seni kazmalı, makinanın dişlerine takıp gürül gürül, tekerlerin arasına savrulup savrulup yumuşayıp gevşediğini görmeli, tohumları atmalı. Oh benim tohumum işlemeli ta bağrına kadar, benim ekinim boy vermeli üzerinde. Ancak o zaman... Şimdi gözümün görebildiği her şey, toprak ve üzerindekiler, insanlar dahil, her şey devletin, dolayısıyla partinin, dolayısıyla tekeze senin. Tümünün varlık sebebi, Rusya. Biz elbet borçluyuz varlık sebebimize, fakat ne tükenmez borç. Bir daha çocukluğumun şuursuz ve akılsız günlerine dönüp yanlış yapmayacağım. 258 cümleyi hiç durmadan sıralamışım. Kalemi bırakıp elimden bileğimi ovuşturdum. Allah kahretsin bu cümleyi dedim. Fatma başını kitaba eğmiş, dikkatle okuyordu. Ne söylediğimi fark etmeden ağzının içinde bir hı dedi. Çalışırken kendini derse verir, başka hiçbir şeyle meşgul olmazdı. Zaten ben onunla ahbaplık etmek için değil, yaptığım ödevi dedem görür de ilgilenir korkusuyla buraya gelmiş, onun yanında çalışıyordum. Bir şey öğrenirken bir cümleyi yahut kelimeyi yüzlerce defa yazdığım olur, hiç yüksünmem. Fakat şu cümleden nefret ediyorum. Hep Mehmet Ali'nin anasını düşünmekten oldu bu iş. Mesele tekrar kafamı kurcaladı. Fatma'nın ağzını aramak istedim. Fatma, sen Mehmet Ali'nin annesini hatırlıyor musun? Ne? Kimi? John Ahmet'in karısını, ne olur bırak biraz kitabı da konuşalım. Fatma kurşun kalemin ucunu kemirip bir süre düşündü. Toparlıcık bir yüzü, uzun kumral saçları, ela gözleri var. Gülünce yanaklarında çukurlar beliriyor. Çenesi zaten çukur. Hepsi birleşince çok sevimli oluyor. Her şeyin bir komik tarafını buluyor ve hiç budala olmadığı halde çok gülüyor diye onunla arkadaş olmuştum. Kahkahalarının sahte olduğunu, Fatma'nın korktuğu, gerildiği, sıkıntılı olduğu zamanlar güldüğünü yıllar sonra öğrenecektim. Hayır, neden hatırlamak lazım? O kadını merak ediyorum. Merak edecek başka bir şey bulamadın mı? Zavallıymış işte, kendini vurmuş. Anneannem çok günahtır kendini vurmak der. Kendini mi vurmuş? O kadar hayret ettim ki Fatma bildiği her şeyi anlattı. İyi bir kadınmış, yani öyle söylediler bana. Evlerine Bulgar subayları, milisler falan çok gidip gelirlermiş. Onlara yemek hazırlarmış. Her şey varmış evlerinde. Et, sebze, meyve. O adamlar getirirmiş, içki de getirirlermiş. Sonra tatlılar, dondurma. Fatma boğazına düşkündü. Et, meyve derken ağzını şapırdatıyordu. Oysa benim meselem hiç de adamların ne zıkkımlandıkları değil, sözünü kestim. Neden öldürmüş kendini? Ne bileyim be, subaylardan birinin tabancasıyla vurmuş, hem de öbürleri yemek yerken. Gülmeye başladı. Düşünebiliyor musun, sofrada her türlü yemek varken bırak sen. Of, çok komik, git öbür odaya öldür kendini. Bam! Bir de içeri koşmuşlar ki, kadın kanlar içinde yatıyor. O dakika ölmüş.